Dostum, Tanrı çocuğuysanız ve günaha düşerseniz ona dönebilirsiniz. Ama bunu içtenlikle yapmanız gerekir. Ona gidip hiç kimseye söylemeyeceğiniz şeyleri anlatabilirsiniz. Sizi kabul edecektir. O ikinci şanslar veren bir Tanrı'dır. Başarısızlığa uğrayan bir başkası daha var. Yuhanna Markos. Önceleri çok iyi bir müjdeci değildi. Hatta korkaktı. Dönüp eve gitti. Bir keresinde sırtından rahatsız olduğu için uçağa binmediğini söyleyen bir adam olduğunu duydu. Ne tür bir sırt rahatsızlığı olduğu sorulduğunda sırtımda boydan boya sarı bir çizgi var demişti. Yuhanna Markos'un da sırtında boydan boya sarı bir çizgi vardı. Elçi Paulus'un ilk müjde yolculuğunda ona katılmış ama sonra da geri dönmüştü. Merhametli Barnabas onu bağışlayıp ikinci hizmet yolculuğuna götürmek istedi ama Paulus onu bir daha almam. Onunla işim bitti. Onun gibi geriye dönüp eve annesinin yanına giden birini bir daha yanıma almaya niyetli değilim demişti. Elçi Paulus'un daha sonra fikrini değiştirmesi gerekti. Çünkü Tanrı kabul eder ve Tanrı Yuhanna Markos'u kabul etti. Bu yüzden Elçi Paulus son mektubu olan 2. Timoteus'a yazdığı mektupta 2. Timoteus 4. bölüm 11. ayette yanımda yalnız Luka var. Markos'u alıp beraberinde getir. Yapacağım hizmette bana yardım eder dedi. Ve Markos başarılı olup durumu düzeltti. Tanrı'nın bizlere ikinci bir fırsat vermesi sizi de mutlu ediyor mu bilmiyorum ama etmelidir. Son örneğim kutsal kitaptan değil ama çok yeni bir olay. Yıllar önce burada o sıralardaki radyodaki gece yayınımda Yunus kitabından öğretiyordum. 3. bölümün 1. ayetini açıkladıktan 1-2 gün sonra bir doktordan bir mektup aldım. Bu ayetin benim için kutsal kitaptaki en önemli ayet olduğunu bilmenizi istiyorum diyordu bu mektupta. Tanrı'nın ikinci fırsatlar tanıyan bir Tanrı olduğunu söylediğinizde ona döndüm. Mektubunda olup bitenleri anlatmaya devam etti. Ünlü bir doktor olduğunu ve kilisesi ihtiyarlar arasında olduğunu da belirtmişti. Kilisede paranın idaresi konusunda sorunlar çıkmış. Suçlu olmadığı ve olayla hiçbir alakası olmadığı halde onu suçlamışlar. Bunun üzerine içine acılık bürümüş ve kaldığı kentten ayrılmış, başka bir kente gidip orada bir muayenehane açmış ama bir daha hiç kiliseye gitmemiş. Ancak radyoda beni dinlemişti. Tanrı'nın ikinci fırsatlar tanrısı olduğunu söylediğimde bu sözler çölde susuzluktan ölen birisi için bir bardak soğuk su gibiydi. Bunun benim için her şeyden çok önemi var diyordu. Oturup bu adama bir mektup yazdım ve herhangi bir vaizin yapabileceği de şeyi yaptım. Onu bir kiliseye katılıp Rab için çalışması için davet ettim. Bana yanıt yazdı. Zaten bir kiliseye katıldım ve Rab için çalışıyorum dedi. Tanrı ikinci fırsatlar tanrısıdır dostum. O harikadır. Yunus'un öyküsü Tanrı'nın çocukları günah işleyip ona döndüklerinde onlara nasıl davranacağının bir örneğidir. Kaybolan oğul eve dönmüştü. Eve döndüğünde dayak yemedi. Kendisi için bir şölen hazırlanmıştı. Tekmelenmemiş öpülmüştü. Zavallı çocuk evin dışına atılıp reddedilmek yerine babası onu içeri aldı. İşte bu gerçekten harika bir bildiridir ve Tanrı'nın yüreğini yansıtır. Şimdi Tanrı'nın günahkar bir şehre ne kadar lütufkar davrandığını da göreceğiz. Bu dünya tarihindeki belki de en büyük uyanışın kaydıdır. Yani bizim adına uyanış dediğimiz şey budur. İnsanların Tanrı'ya dönmesi. Ninova'da olup bitenler Pentekost gününde olup bitenleri gölgede bırakmaktadır. Pentekost gününde birkaç bin kişi Tanrı'ya döndü ama Ninova şehrinde Tanrı'ya dönen birkaç yüz bin kişi vardı. Bunun gibi bir olay daha gerçekleşmemiştir. Bütün bir şehrin Tanrı'ya dönüşü. Kimse böyle bir şeyin gerçekleştiğini görmedi. Elçi Paulus hiçbir zaman herkes Rab'be iman edene kadar bir şehide kalmamıştı. O sadece Rab'bin sözünü bildirip bir sonraki şehre gitti. O günden şimdiye kadar hiç kimse Ninova'da olduğu şekilde Tanrı'nın ruhunun hareketini görmedi. Bütün bunların inanlar topluluğu ortaya çıkmadan önce Ninova'da gerçekleşmiş olması da ilginçtir ve dünya yüzündeki en büyük uyanış inanlar topluluğu yeryüzünden ayrıldıktan sonra gerçekleşecektir. Şunu anlamamız gerekir, Tanrı inanlar topluluğuna bağımlı değildir. Eğer inanlar topluluğunun ya da sizin, inanlar topluluğunuzun ya da sizin grubunuzun Tanrı'nın olmasını istediği tek grup olduğunu düşünüyorsanız, size bunun çok yanlış ve sahte bir düşünce olduğunu söylemek isterim. Tanrı'nın aklında inanlar topluluğundan daha büyük bir şey var. İnanlar topluluğu Mesih'in genini olacak ve sonsuzluk boyunca Tanrı oğlunun en yakınında olacaktır ama Tanrı'nın inanlar topluluğu ortaya çıkmadan önce bir amacı vardı. Hatta yeryüzünde insanı yaratmadan önceki amacı vardır. Tanrı oturup insanı beklemiyordu dostum. Bugünkü amacı her oymak, her dil ve her ulustan insanları çağırmaktır. Bizler çağın sonuna geldiğimize ve Tanrı'nın herkesin duyması için sözünün yayılmasını istediğine inanıyoruz. Ancak en büyük uyanış Tanrı'ya en büyük dönüş daha gerçekleşmemiş olandır. Gelecektir. Ve Yunus'un hikayesi de onun zayıf bir resmini bizlere aktarır. Yunus 3. bölüm 2. ayette kalk Ninova'ya, o büyük kente git ve sana söyleyeceklerimi halka bildir der. Daha önce bize bu Ninova şehrinin çok büyük bir şehir olduğu söylenmiştir. Hatırlarsanız Yunus 1. bölüm 2. ayet bunu kaydeder. Yunus kitabının son ayeti ise 4. bölüm 11. ayette ben Ninova'ya, o koca kente acımayayım mı? O kentte sağını solundan ayırt edemeyen 120 bini aşkın insan, çok sayıda hayvan var der. Eleştirmenler Yunus kitabını birçok noktada eleştirmişlerdir ve bunlardan bir tanesi de bu kitapta 3 kez Ninova'nın çok büyük bir şehir olduğunun söylenmesidir. Büyük günah içinde yaşıyorlardı, bu kesindir, ama aynı zamanda da çok büyük bir şehirde yaşıyorlardı. Ancak bir Fransız olan Liert 1845 yılında şehrin harabelerini inceleyen ilk kişi olana dek burası hakkında bir şey bilinmiyordu. Liert ve George Smith antik Ninova kentini ortaya çıkartmışlardır. Ninova'nın içi Dicle Nehri'nin öbür kıyısında günümüzdeki Musul kentinin olduğu yerdeydi. Trapez şeklindeydi ve uzunluğu 4,5 kilometre ve genişliği 2,5 kilometreydi. Bu büyük bir yerdir ama Yunus kitabının anlattığından çok daha küçüktür. Ninova şehri neredeyse tamamen nehirlerle çevrili bir ovada yer almaktaydı. Dicle Nehri yukarı Zap Nehri'nin kendi içine boşaldığı bir noktaya geliyordu ve iki nehir arasında V şeklinde bir vadi oluşmaktaydı. Kuzeylerinde sıra dağlar vardı. Öyleyse bölgenin tamamı nedir? Ve dağlardan oluşan doğal bir koruma altındaydılar. Bu doğal çitin içinde birkaç büyük şehir vardı. Ninova, Dicle Nehri'nde konumlanmıştı. Yukarı Zap'ın Dicle'ye aktığı çatalda Kalah vardı. Şimdi burada Nemrut'un kalıntıları bulunmaktadır. Kalah, Ninova'nın içinden 30 kilometre kadar güneye düşüyordu. Karşabat şehri Ninova'nın 20 kilometre kadar kuzeydoğusunda yukarı Zap nehri kıyılarındaydı. Şehirlerin duvarları olduğu ve ihtiyaç duyulduğundan ötürü çok yoğun ve küçük olmaları gereken bir zamanda Yunus'un Ninova'nın çok büyük olduğundan söz etmesi ilginçtir. Yarışılma giden birçok insanı şaşırtan şey duvarlar içinde yer alan şehrin çok küçük oluşudur. Mesih'in zamanında günümüzde olduğundan daha da küçüktü. Davut'un zamanında ondan da küçüktü. Antik zamanlardaki surlu şehirler çok yoğundur. Gerçekte bir kuşatma olduğunda dışarıda yaşayan insanların gelmesi için bir kale niteliğindedir. Ninova'da aslında Ninova'nın içi Kalah ve Korşabat olmak üzere 3 surlu bir şehirden oluşmaktaydı. Ninova başkent oldu ve bölgenin tümü aynı isimle bilinmekteydi. O verimli vadide o zamanlar büyük bir insan kalabalığı yaşamaktaydı ve bir kuşatma olduğunda bu insanlar bu şehirlerin içine giriyorlardı. Ninova'nın düşmesinin nedenlerinden birinin dışarıdaki düşman değil, şehrin duvarlarının bir kısmını aşağıya indiren bir sel olduğu söylenir. Yaratılış kitabına döndüğümüzde şunu okumamız ilginçtir. Yaratılış 10. bölüm 11 ve 12. ayetlerde sonra Asur'a giderek Ninova, Rehovat, İr, Kaleh kentlerini ve Ninova ile önemli bir kent olan Kaleh arasında resenik kurdu. Tanrı sözü boyunca şehrin büyüklüğü vurgulanmıştır. Ninova başkent olduğu için bölgenin tamamına onun adı verilir. Antik yazarlardan Steias, Ninova'yı 480 stadyalık bir çapa sahip bir şehir olarak tanımlar. Bunun anlamı şehrin çapının 50 kilometreden daha fazla olduğudur. Ninova'nın birçok mahallesi olan çok büyük bir şehir olduğunu görüyoruz. Ninova büyük bir şehirdi. Büyük bir alanı kaplıyordu ve kötülükte de oldukça büyüktü. Diğer peygamberlik kitaplarında okuduğumuz ve Tanrı'nın yargısını getiren günahlardan ötürü de suçluydu. Amos ve Hoşea kitaplarında Tanrı'nın halkı yargılamasının nedeninin lüksleri ve cinsel ahlaksızlıkları, Tanrı'dan uzak müzikleri ve sarhoşlukları olduğunu görüyoruz. Aynı şeyler Ninova için de söylenebilirdi. Putperestliler, düşmanlarına karşı zalimlik ve vahşilikleri ise anlatılır gibi değildi. Ve şehirde büyük bir ahlaksızlık hüküm sürmekteydi. Şarap ve kadın şehriydi. Şişe ve randevu evleri, alkol ve seks şehriydi. Büyük Ninova şehrini tanımlayan şeyler bunlardı. Yunus'un şimdi gidip hizmet etmesi için çağrıldığı şehir işte bu şehirdir. Yunus 3. bölüm 3. ayetten itibaren Yunus'un Rabbin sözü uyarınca Ninova'ya, o kötülüklerin şehrine gittiğini görüyoruz. Yunus 3. bölüm 3. ayette Yunus Rabbin sözü uyarınca kalkıp Ninova'ya gitti. Ninova öyle büyük bir kentti ki ancak 3 günde dolaşılabiliyordu der. Yunus'un şimdi Rabbin sözü uyarınca hareket ettiğine dikkat etmeliyiz. Tarşiş'e gitmek üzere yola çıkmıştı. Bu Rabbin sözüne uygun değildi. Şimdi Rabbin sözü uyarınca Ninova'ya gider. Ninova öyle büyük bir kentti ki ancak 3 günde dolaşılabilirdi. Eleştirmenlerin gülüp alay etmesine neden olan cümle tabii ki bu cümledir. Aslında daha önce açıkladığımız gibi bu şehirleri dolaşmanız birkaç günü alırdı ama Ninova bu ard arda gelen 3 şehirlerin genel analından oluşuyordu ve nüfusunun birkaç milyon olduğu düşünülüyor. Yunus şimdi bu alana gelir. Ancak 3 günde dolaşılabilen büyük bir kent. Yunus 3. bölüm 4. ayette Yunus kente girip dolaşmaya başladı. Bir gün geçince 40 gün sonra Ninova yıkılacak diye ilan etti der. Burada önemli olan Yunus'un şehri baştan aşağı kat etmesinin epey zaman aldığıdır. Radyosu ya da mikrofonu yoktu. Sık sık bunu nasıl yaptığını merak etmişimdir. Bu olayları anlayabileceğimiz şekle sokmaktan hoşlanırım. Eğer Tanrı sözünü günlük hayatımızdaki gerçek olaylara uyarlamazsak bize yararı olmayacaktır. Dostum yine Ninova'nın büyük bir kente benzediğini düşünüyorum. Örneğin İzmir kentine benzediğini düşünüyorum. Yunus'un İzmir'e karşı yakadan yürüyerek girdiğini ve tabii bu arada arabasının olmadığını da belirtmeliyiz ve bir köşe başına durup mesajını bildirdiğini bir düşünün. Sonra diğer köşe başına yürüyüp trafik ışıklarının değişmesini beklerken bir başka kalabalığa seslenir. Bu şekilde şehrin bir ucundan diğer ucuna gitmesi oldukça uzun bir zaman alacaktır. Bu noktada birisi bana Yunus kalabalığı nasıl topladı diye sorabilir. Bir kalabalık toplamak bir vaiz için her zaman bir sorundur. Tanrı sözünü mümkün olduğu kadar çok kişinin duymasını istemek bizim için doğal ve normal bir olaydır. Yunus bunu nasıl başardı? Modern yöntemlerimiz ve modern taktiklerimizden hiçbirini kullanmadı. Büyük bir toplantı salonu kiralayıp büyük bir kampanya da yapmadı. Böyle yapmak yanlış bir şey değildir. Hatta günümüzde böyle yapmak doğrudur ama Yunus bunu yapmadı. Ünlü birilerini ya da ünlü bir şarkıcıyı da getirtmemişti. Kalabalığı eğlendirmedi. Yöntemi bu değildi. Yunus bizlerin günümüzde kullandığımız yöntemlerden biraz farklı bir yöntem kullandı. Yöntemi ölümden dönmüş bir adamın yöntemiydi ve bence görülmeye de değerdi. Bir balığın içinde 3 gün 3 gece kalan bir adam oraya girdiği gibi kalamazdı. Bir balık tarafından yutulmuş olup hayatta kalan adam hakkında daha önce anlattığım hikayeyi hatırlarsınız. Doktor Harry Reimer'ın bir balığın karnında 2 gün kalmış bir adamı gördüğünü anlatmıştım. Adam Londra'da 20. yüzyılın Yunus'u olarak halka gösterilmişti. Doktor Reimer 2 yıl sonra onunla bir röportaj yaptığında adamın vücudundaki bütün kıllar dökülmüştü ve vücudunda sarımtırak bir kahverengilik almıştı. Balık onu hazmetmeye çalışırken balığın mide salgıları adamda bir reaksiyona neden olmuş. Bu kimyasal maddelerin onun üzerinde bir etki yapması kaçınılmaz bir şeydi ve belki de Yunus'un başına da böyle bir şey gelmişti. Bir köşe başında durduğunda insanlar durup kardeşim sana ne oldu diyebilirlerdi. Yunus onlara ben ölümden dirildim. Beni bir balık yuttu çünkü Tanrı beni Ninova'ya göndermişti ama ben Tarşiş'e kaçmaya çalıştım dedi. İnsanlar Yunus'un öyküsüyle alay etmediler, onu dinlediler. Ninova şehrinin Tanrı sözünü ve ölümden döndüm diyen bir adamı dinleyeceğini kim söyleyebilirdi ki? Bu arada bizim mesajımız da bunun aynısıdır. Bizlerin de ölümden dirilmiş biri hakkında bir mesajımız var. Elçi Pavlus Romalılar 4. bölüm 24 ve 25. ayetlerde Rabbimiz İsa'yı ölümden dirilten Tanrı'ya iman eden bizler için de yazıldı. İsa suçlarımız için ölüme teslim edildi ve aklanmamız için diriltildi der. Yunus şehre bir yargı mesajıyla gelir. 40 gün içinde Ninova yıkılacak. Bence Yunus bu mesajı zevkle verdi çünkü Ninovalılardan da hoşlanmıyordu. Ancak Ninova Tanrı'ya inanır. Yunus 3. bölüm 5. ayette Ninova halkı Tanrı'ya inandı. Oruç ilan ederek büyüğünden küçüğüne hepsi çula sarındı der. Bunun üzerine Ninova halkı Tanrı'ya inanmıştır ve bu eski antlaşmada bulunacak harika bir cümledir. Tanrı'nın herhangi bir insandan, herhangi bir günahkardan bütün istediği sadece ona inanmasıdır. Tanrı neye inanmamızı ister? Sizin için yaptığına inanmanızı. Mesih'in sizin için öldüğüne inanmanızı ister. Sizin ve sizin günahlarınız için öldüğünüze Tanrı inanmanızı istiyor. Onun ölümden dirildiğine ve şimdi Tanrı'nın sağında olduğuna inanmanızı ister. Ninova halkı Tanrı'ya inandı. Bu bugün de hala önemlidir. Korkarım topluluklarımızda karıncalar gibi meşgul olan pek çok insan olmasına rağmen bütün o küçük kurslara katılıp kutsal kitaptan çok fazla söz etmelerine rağmen Tanrı'yı tanımayan insanlar var. Geçenlerde bu tür bir adamla konuşuyordum. Önüne çıkan her şeye katılır. Nerelere gittiğini ve neler gördüğünü anlatması beni biraz rahatsız etti. Çok şey yapmıştır ama her zaman katıldığı büyük toplantılardan söz ederdi. Ona açıkça Tanrı'ya inanıyor musun diye sordum. Bir an durup sanıyorum inanıyorum dedi. Size bir şey söyleyeyim mi? Yaptığı bütün o şeylerin bir değeri yok çünkü gerçekten Tanrı'ya inanmıyor. Bunun üzerine Ninova halkı Tanrı'ya inandı ve bir oruç ilan etti. İnançlarını hareketleriyle ortaya koydular. İman her zaman işlere yol açmaktadır. Büyüğünden küçüğüne hepsi çula sarındı diyor. Yunus 3. bölüm 6. ayette Ninova kralı olanları duyunca tahtından kalkıp kaftanını çıkardı. Çula sarılarak küle oturdu der. Dostum, insanlar bunu yapmaya başladıklarında artık günah işlemeyeceklerdir. Tanrı önünde derin bir tövbe içindedirler ve Tanrı'dan merhamet istemektedirler. Ve Tanrı'dan merhamet istediğinizde onun merhametli olduğunu görürsünüz. Ardından Ninova da şu buyruğu yayınlıyor. Yunus 3. bölüm 7. ayet. Ardından Ninova da şu buyruğu yayınladı. Kral ve soyluların buyruğudur. Hiçbir insan ya da hayvan, ister sığır ister davar olsun, ağzına bir şey koymayacak, otlamayacak, içmeyecek. Çoğu alkolik olan bu insanlar şimdi su bile içmezler. Yunus 3. bölüm 8. ayette ise bütün insanlar ve hayvanlar çula sarılsın. Herkes var gücüyle Tanrı'ya yakararak kötü yoldan, zorbalıktan vazgeçsin der. Günahımızdan dönmemiz gerekiyor dostum. Mesih'e geldiğinizde olduğunuz gibi gelin ama geldiğinizde günahınızdan vazgeçeceksiniz. Onu kabul edip de günahınızdan vazgeçmemeniz mümkün değildir. Herkes kötü yoldan, zorbalıktan vazgeçsin. Ninovalılar zalim ve vahşi bir halktı. Gürültüyü, patırtıyı severlerdi. Zalimlikten, vahşilikten ve kalabalıklar halinde saldırmaktan hoşlanırlardı. Şimdi kral, bütün bunlardan dönün ve Tanrı'dan merhamet dileyin der. En tuhaf şey gerçekleşmiştir. Şehrin tamamı Tanrı'ya döndü. İşte bu hayret verici bir olaydır. Gerçekten olağanüstüdür. Tahtında oturan kraldan en basit çiftçiye kadar hepsi Rab'be döndü. Tanrı'ya içtenlikle yakardılar ve Tanrı'ya inandılar. Bu çok görkemli ve harika bir zamandır. Günümüzde bazı yerlerde uyanışlar olduğunu duyuyoruz. Herhangi bir yerde gerçekleşenlerin hiçbirine uyanış diyebileceğimizi de sanmıyorum. Bence belirli yerlerde Tanrı'nın ruhunun büyük çapta işleyişini görüyoruz. Tanrı sözünün bildirilip öğretildiği her yerde Tanrı'nın ruhunun hareket halinde olduğunu görürsünüz. Ama bir uyanış görmüyoruz. Bunun yerine inanları topluluğun Tanrı sözünü insanlara bildirme, insanları Mesih'e kazanma ve onları imanda kuvvetlendirme konusunda aktiflikten uzak olduğunu görmekteyiz. İnanlar topluluğundan söz ettiğimde sizden ve kendimden hangi gruba dahil olduğumuz, hangi kiliseye gittiğimizin önemi olmadan inanlar olan hepimizden bahsediyorum. Birisi gerçek inanlar olmayan bir sürü kilise üyesi olduğundan söz ettiğimi duyduğundan ötürü bana şu sözü göndermiş. Kilise üyeleri ya kilisenin direkleridir ya da tırtıllarıdır. Tırtıllar sadece sürünerek içeri girer ve sürünerek dışarı çıkar. Bu çok doğrudur dostum. Günümüzde sorunumuz da budur. Fazlasıyla çok sayıda tırtıl var ama kiliseyi ayakta tutacak sayıda direk ne yazık ki yok.
Yunus, Ninova şehrine gitti ve bütün şehir Tanrı'ya döndü. Bu daha önce hiç gerçekleşmemiş bir olaydır. Nuh'un deneyiminin böyle olmadığı kesindi. Ama Yunus'unki böyleydi. Şimdi şehir kendisine döndüğünden ötürü Tanrı ne yapacaktı? Kralın kendisi şu soruyu sorar Yunus 3. bölüm 9 ve 10. ayetlerde. Belki o zaman Tanrı fikrini değiştirip bize acır, kızgın öfkesinden döner de yok olmayız. Tanrı Ninovalıların yaptıklarını, kötü yoldan döndüklerini görünce onlara acıdı ve yapacağını söylediği kötülükten vazgeçti. Kutsal kitapta tövbe hakkında belki de en kuvvetli ayete geldik. Kutsal kitap Tanrı'nın vazgeçtiğini, fikrini değiştirdiğini söylediğinde ne demek ister? Tanrı fikrini değiştirir mi? Eski ve yeni antlaşmalarda kullanıldığı biçimde vazgeçmek, nadim olmak sözü öncelikle fikrini değiştirmek anlamına gelir. Eski antlaşmanın Yunanca tercümesi olan Septuagint çevirisinde metanosen fikrini değiştirmek anlamına gelir. O zaman Tanrı fikrini değiştirmiş midir? Sorusu ortaya çıkacaktır. Tanrı'nın özelliklerinden biri onun değişmez olduğudur. Tanrı asla değişmez. Tanrı'nın değişmesi için neden yoktur? O sonu başlangıçtan bilir. Bu sabah gazete çıktığında Tanrı'ya bilmediği hiçbir şeyi haber vermez. Tanrı politikacılardan ya da günümüz üniversitelerinden hiçbir şey öğrenmedi. Onlar ona hiçbir şey öğretmediler. Tanrı sonu başlangıçtan biliyordu ve onun değişmesi için bir neden yoktur. Tanrı başlangıçtan belirlediği programı uygulamaktadır. Bu yüzden Tanrı değişmez. Ama kutsal kitap Tanrı'nın fikrini değiştirdiğini söyler. Burada beni dikkatle dinlemenizi isterim. Tanrı sözünde antropomorfik terimler denilen bazı terimler bulunur. Bunun anlamı Tanrı'ya atfedilen bazı insansal özellikler olduğudur. Kutsal kitapta insanların bazı fiziksel ve psikolojik özellikleri Tanrı'ya atfedilmektedir. İlk olarak insanların Tanrı'ya atfedilen bazı fiziksel özelliklerine bakalım. Kutsal kitapta Rabbin gözleri her yeri görür diyor 2. Tarihler 16. bölüm 9. ayette. Bunun anlamı Tanrı'nın benim gibi gözleri olduğu mudur? Eğer varsa kahverengi, mavi ya da siyah mıdır? Tanrı ruhtur ve bizler gibi gözleri bulunmaz. Ama gözlerin görmesini sağlayan gözsüz de görebilir. Tanrı benim bunu anlamakta zorluk çekeceğimi bildiğinden Rabbin gözleri her yeri görür der. Şimdi bunu daha iyi anlayabiliyorum. Bunun anlamı Tanrı'nın her şeyi gördüğüdür. Bu anlayabilmemiz için Tanrı'ya insana ait bazı özellikler atfeden işte antropomorfik dediğimiz terimlerdir. Kutsal kitap aynı zamanda Rabbin kolundan ve Rabbin elinden de söz eder. Bu da benim anlayışım için çok yararlı ama benim elimi ve kolumu yapanın benim gibi eli ve kolu yoktur. Çünkü Tanrı ruhtur ama kutsal kitap 19. mezmur 1. ayette gökler Tanrı'nın görkemini açıklamakta, gök kubbe ellerinin eserini duyurmakta demektedir. İşte bu aslında parmak işi anlamına gelir. John Wesley bunu şu şekilde dile getiriyor. Tanrı gökleri ve yeri yaratmıştır ve bunu yaparken uğraşmamıştır. Parmak işi, dantel işlemek ya da örgü örmek gibi kaslarını işin içine katmaz. Örgü örmeyi öğrenmeden önce 6 ay boyunca mekik hareketleri yapmanız gerekmez. Tanrı gökleri ve yeri yarattı. Bu onun parmağının işidir. Ancak Yeşaya Tanrı'nın verdiği kurtuluş ve kurtulmadan söz ederken şöyle diyor. Yeşaya 53. bölüm 1. ayette. Verdiğimiz habere kim inandı? Rabbin gücü kime açıklandı? Şimdi daha önce anlamadığım bir şeyi anlamaya başlıyorum. Tanrı için insanı kurtarmak bir evren yaratmaktan çok daha pahalıya mal oldu ve daha zordu. Bunlar anlayamayacağımız şeyleri anlayabilmemiz için insanın fiziksel özelliklerinin Tanrı'ya atfedilmesine örnektir. Kutsal kitap ayrıca insanın bazı psikolojik özelliklerini de Tanrı'ya atfeder. Örneğin Tanrı'nın öfkesinden söz eder kutsal kitap. Tanrı kızar mı? Tabii ki kızar. Tanrı kötülere kızgındır. Tanrı kızabilir ama onun öfkesi benim öfkem gibi değildir. Ben birisi benim hakkımda kötü bir şey söylediğinde kızarım ama Tanrı'yı hiç rahatsız etmez. Tanrı'nın öfkesi huysuz ya da alıngan değildir. Onun öfkesi kötülük ve günaha karşıdır. Kutsal kitap bizlere Tanrı'nın sevdiğini de söyler ve bu benim anlayabileceğim bir şey. Hatta Rut kitabında Tanrı çok insansal bir ilişki olan bir erkekle bir kadının sevgisini bize olan sevgisinin bir resmi olarak da kullanır. Ayrıca inanlılar topluluğuna da Mesih'in gelini denmektedir. Bu bizlere Tanrı'nın sevgisi hakkında bir şeyler söylemelidir. Tanrı sizi sever ve onu sizi sevmekten vazgeçiremezsiniz. Burada Yunus'ta bir başka örnek bulunur. Tanrı pişman oldu, fikrini değiştirdi deniyor. Fikrini değiştirmek bir yerde tövbe etmek demektir. Ben tövbe ettiğimde böyle yaparım. Yani o konudaki fikrimi değiştiririm. Yanlış bir şey yaptım ve şimdi onun yanlış olduğunu anlıyorum ve ondan dönüyorum derim. Tanrı'ya gidip ondan bağışlama isterim. Tanrı'nın yanına giderim. Günahlarınızı itiraf etmek, Tanrı'nın yanına gidip onunla günahlarınız hakkında aynı fikirde olduğunuzu söylemektir. Ama Tanrı böyle tövbe eder mi? Fikrini değiştirir mi? Burada bir hata yaptım. Ninova'yı yok etmemeliyim der mi? Hayır, Yunus adlı bu adam şehre girdiğinde Ninova şehrinin iki seçeneği olduğunu hatırlamalıyız. Tanrı'nın mesajını reddedebilir, onu görmezlikten gelebilir, ona hiç ilgi göstermeyebilirlerdi. Eğer böyle yapsalardı yok olacaklardı. Tanrı bunu hiçbir zaman değiştirmemiştir. Ya da Tanrı'nın mesajını kabul edip ona dönebilirlerdi ve Tanrı onları kurtarırdı. Tanrı değişmez ve hiçbir zaman değişmezdir. Sözü reddedildiğinde insanlar ona sırtlarını çevirdiklerinde kendileri kaybolurlar. Ama ona döndüklerinde Tanrı onları her zaman kurtaracaktır. Kim oldukları da önemli değildir. Bu yüzden değişen kimdir? Bu yüzden ben şimdi sormak istiyorum. Değişen kimdir? Tanrı mı değişti? Hayır ama öyle gözüküyor. Yunus 40 gün içinde bu şehir yok edilecek. Tanrı burayı yok edecek demişti. Ama Tanrı Ninova'yı yok etmedi. Tanrı sözünden döndü mü? Hayır. Tanrı dün, bugün ve sonsuza dek aynıdır. Şehrin iki seçeneği vardı. Eğer Tanrı'nın mesajını kabul etmezlerse yok edileceklerdi ama Tanrı'nın mesajını kabul ettiler. Tanrı'ya inandılar ve kötülüklerinden döndüler. Tanrı değişmedi. İnsanlar kendisine döndüklerinde onları her zaman kurtaracaktır. Tanrı değişmiş gibi görünse de gerçekte değişen Ninova şehriydi ve durumu farklılaştıran da buydu.